Ayrım 22, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 221. 16 toplu gulet, açı iğnesinin sahibi Kaptan Jebediah River, sert kabuklu palmiye ağacının gövdesine yaslanmış, ılık rüzgarda sallanıp pışırdayan yaprakların verdiği gölgenin tadını çıkarıyordu. Okyanus kör ediciydi, şiddetli Afrika güneşinin altında göz kamaştırıcı biçimde parıldıyordu. Köpüklü dalgalar neredeyse çoğu hala dün geceki romun etkisinde olan sahilde toplanmış adamların çıplak ayakları ne kadar ulaşıyordu. Fakat haykırışlar Jeb Rivers'ı rahatsız etmeye başlamıştı. John McCauley kilisedeki bir fahişe gibi ortalığı karıştırıyordu. Gerçi İlha Metundo'nun ilahi bir yanı olduğu söylenemez ya diye düşündü Rivers buruk bir gülümsemeyle. Gel gelelim adam büyük amaçlar peşindeydi, kaptan olmak istiyordu. Rivers bunu bir süredir biliyordu. McCauley nihayet rengini belli etmişti.
''En son ne zaman doğru dürüst bir ganimet ele geçirdik ha?'' diye sordu McCauley Jeb'e. ''Ben bu mürettebata kar olası bir köle gibi taş ve kereste taşımaktan belim kırılsın diye girmedim.''
Bu sözler arkasında duran ellerini çoktan kılıçlarının ve silahlarının kabzasına yerleştirmiş adamların onaylayarak başlarını sallamalarına ve nidalara yol açtı. John McCauley iyice cesaretlendi.
''Bunu sürdürdük çünkü bize özgürlük, eşitlik ve kardeşlik sözü verilmişti. Bu üç şeyin nerede olduğunu buradaki arkadaşlara soruyorum bakalım. Mesela benim hiçbir özgürlüğüm yok, eşitlik veya kardeşliğim de yok.''
Doğrudan Rivers'a bakmıyordu ama buna gerek yoktu. Zira oradaki herkes bu meydan okuyuşun hedefinin kim olduğunu biliyordu.
''Hepimiz bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Yağma yoksa para da yok. Hiçbir ganimete el sürmeden kahrolası kara adamları gibi buraya yapışıp kalmayacağız.''
Arkasında parıldayan mavi okyanusu işaret etti.
''Biz orada avlanıyor olmalıydık. Oysa sıradan işçiler gibi didinip duruyoruz.''
''Ahmak gibi içip fahişelere yumuluyoruz demek istiyorsun McCauley.'' diye düzeltti serdüven George Dowling. Ardından baş parmağıyla sağ burun deliğini kapayıp sol burun deliğinden kuvvetlice nefes vererek yere ayaklarının dibine bir parça sümük attı. Dowling azılı bir savaşçıydı ve bir bizon kadar güçlüydü. Öte yandan McCauley'nin de ondan arta kalır yanı yoktu. Bir kavgada vahşi bir hayvana dönüşebilirdi ve şu an kan beynine sıçramıştı.
''Niye şaşırmıyorum George Dowling? Son meteliğimle Tanrı biliyor ya bende o bile yok. Bu işte onun tarafını tutacağına bahse girerdim.'' diye tısladı McCauley. ''Senin bizi temsil etmen gerekiyor Bay Kahrolası Dowling, onu değil.''
Gemideyken taarruza daima önderlik eden Dowling, başındaki kepi çıkarıp tek derdi serinlemekmiş gibi kel kafasını yelpazeledi.
''Oylama yapılacaksa buna varım.'' dedi omuzlarını silkerek.
Bunu duyduğuna memnun olan McCauley başını salladı, zira serdümen Dowling'in mürettebatın temsilcisi gibi bir rolü vardı ve oylama fikrine karşı olmaması McCauley'nin lehineydi. Görünüşe bakılırsa Rivers'ın mürettebatı toplanmıştı. 105 adam ve el konan 3 Arap yelkenlisine ait mürettebattan 60 kişi. Achilles ve yelkenliler yağmacılıkla geçiren küçük bir filo oluşturuyordu. Bu gemiler İlha Metundo'da açık denizden geçen gemilerin gözlerinden uzak, dağlık bir arazinin rüzgar altında alargada duruyorlardı. Ada sadece deniz alçaldığında görünen küçük bir kara parçası halinde kuzeybatıya doğru uzanıyordu. Bu mercanlı alan gemilerin bağırsaklarını dışarı çıkaran bu sığlık bir gomina ötede tekrar yükseliyor ve İlha Kuifukui'yi oluşturuyordu. Bu iki ada turkuaz renkli denizin üzerinde hamak gibi asılı duruyordu. Kaptan Rivers yaptığı iş için bundan daha iyi bir yer olmadığından emindi.
''Dökül bakalım öyleyse McCauley, beynim yahni gibi kaynıyor.'' diye bağırdı Arthur Cromwell adında ihtiyar bir deniz kurdu. ''Kalabalıktan haydi söyle bakalım.'' sesleri yükseldi.
McCauley yüzünü buruşturup meselenin özüne geleceğini söylemek istercesine başını salladı. Erkeklerin yanı sıra adada yaşayan birçok kadın ve çocuk da bu işin bir parçası olmak ve McCauley'nin ertesi sabah Achilles'in kaptan kamerasında uyanıp uyanmayacağını öğrenmek üzere toplanmıştı. savaşırken, iz sürerken veya takip edilirken gücün onda olduğunu kabul ediyoruz. Kimsenin bununla ilgili bir sorunu yok. Fakat bunun dışındaki meselelerde kaptan, mürettebatın isteklerine göre hareket eder.
Evet, biz kendi üzerimize düşeni yaptık diyerek başını salladı Cromwell.
Kimse yapmadığımızı söyleyemez. Bunu kanıtlayacak delillerimiz bile var.
Biri mermi, diğeri muhtemelen kama kesiği olan yaralarını göstermek için kollarını kaldırdı.
Adamları konuşmaya devam ederken Kaptan Rivers baş parmağıyla piposundaki tütünleri sıkıştırdı ve başını kaldırıp denize baktı. Gökyüzündeki fırtına kuşları ve martılar, mangrove ağaçlarının arasında gürültülü bir şekilde öten muhabbet kuşları ve papağanlar daha fazla ilgisini çekiyormuş gibi yaptı.
''Bir ganimet bizim canımıza değer mi, değmez mi karar vermesi gereken biziz.'' diye devam etti McCauley. ''Kralın amirallerinden biri bizi yuvamızdan çıkarmak için firka teyidini buraya getirirse ipe çekilip dar ağacında dans edecek olan biziz.''
McCauley yaralı yüzünde isyankar bir ifadeyle kaptanına bakıyordu.
''Kaptanımızın kim olacağına karar verecek olan biziz.''
Derin bir nefes aldı ve nefesini zehirli bir kobra gibi acımasızca geri tükürdü.
''Ben oylama talep ediyorum ve yeni kaptan olarak kendime aday gösteriyorum.''
''Güzel.'' Rivers başını sallayarak piposundaki külü palmiye ağacının dibine boşalttı. ''Sadede gelmen uzun sürdü.'' Ardından piposunun sapını McCauley'e doğrulttu.
''Yani gemimi mi istiyorsun?''
Adamların yakınmalarını dinlemek için kulübesinden çıktığından beri ilk kez konuşmuştu.
''Achilles bizim gemimiz.'' diye itiraz etti McCauley söylediğine kendi de inanmayarak. Rivers'ın gözlerinden kaçırdığı gözlerinde tekinsiz bir bakış vardı.
''Achilles benim.'' diye itiraz etti Rivers. En ateşli McCauley destekçilerini bile başlarını eğmeye mecbur edecek kadar sert söylemişti bunu. Çünkü hepsi Kara Jeb Rivers lakabının iç savaştaki silah ve kılıç ustalığından geldiğini biliyordu. Bazıları Frengi'den bile çok adam öldürdüğünü söylüyor, kimileri de onun öldüğünü ve bin adet cesedin Edge Hill'deki alana döküldüğü gece dirildiğini iddia ediyordu. Ne var ki McCauley başlattığı şeyi durduramayacak kadar ileri gitmişti. Sağ gözünün sürekli seyirmesine ve kılıcın kabzasına sarılacakmış gibi durmadan açıp kapadığı sağ eline bakılırsa bunu kendi de biliyordu. Rivers adamı neredeyse takdir ediyordu. Daha önce mürettebatın lideri olmak için ona meydan okuyan olmamıştı. Ama McCauley kaptan olsa senenin sonu gelmeden boğulmuş, vurulmuş ya da asılmış olurlardı.
''Hemen burada oylama yapacağız.'' dedi McCauley. ''Serdümen Dowling oylamanın adil ve dürüst bir şekilde yapılmasını sağlayacak.''
Dowling başını sallayarak onayladı. McCauley'nin suç ortakları etraflarındaki adamlarla fısıldaşıyor, onları yanlış oylama yapmamaları konusunda uyarıyordu.
''Senin zamanın doldu ihtiyar.'' dedi McCauley Rivers'a.
Adamın haklılık payı vardı. Rivers bunu kabul etmek zorundaydı. Artık 46 yaşındaydı, genç bir adam değildi. Geniş kenarlı şapkasının altında at kuyruğu yaptığı seyrek saçları beyazlamıştı. Ve sabahları yataktan kalkarken tüm kemikleri sızlıyordu. Ama zamanı gerçekten dolmuş muydu? Hayır, McCauley bu konuda yanılıyordu. Rivers şapkasının ucuna dokundu. Önceden kararlaştırılmış bu işareti alan sadık adamları kolları sıvadı. Bendel kılıcını kemerinden çekip çıkarmaya çalıştı. Fakat kalbine saplanan hançer gücünü tüketmişti. Dizlerinin üzerine kuma düştü. Katliam başladı. Rivers katledilenler arasında Laney'i gördüğünde adam orada durmuş doğrudan kendisine bakıyordu. Yırtılan boğazından fışkıran kan çıplak göğsüne yayıldı. Sonra Rivers yürümeye başladı. Tıpkı saklandıkları tomruk ateşe verildiğinde tesbih böceklerinin yaptığı gibi adamlar John McCauley'den uzaklaşarak yolu açtı. McCauley kaptanın kendisine doğru geldiğini gördü ve tabancasını çekip horozunu kaldırdı.
''Cehenneme kadar yolum var.'' diye bağırıp ateş etti.
Rivers mermisinin havayı yarıp sol kulağının yanından geçtiğini hissetti. Onu öldürmeye çalışan çok kişi olmuştu ve bu onların sonunu getirmişti. McCauley tabancasını kuma fırlatıp kamasını kaldırdı. Rivers kendi silahını kınından çıkardı. geniş bıçaklı, kabzası eli saran bir kılıçtı bu. Düşman gemilerine çıkıldığında pek kullanışlı bir silah sayılmazdı. Ancak karadayken tam bir felaketti. McCauley Rivers'ın başını hedef alıp kamasını kaldırdı. Rivers onun hamlesini engelledi. Sonra kılıcının kabzasını McCauley'nin yüzüne indirdi. Adam geriye doğru sendeledi ama Rivers peşini bırakmadan atağa geçti. Kılıç koltuk altına girerken McCauley olduğu yerde dona kaldı. Sonra yavaşça parmaklarını açtı ve kaması kuma, ayaklarının dibine düştü. Rivers ona doğru eğilerek diğer kolunu McCauley'nin boynuna doladı. Sonra kılıcı birkaç kez sokup çıkararak yarayı genişletti. Adamın kalbini yararak kanını oluk oluk akıttı. McCauley büküldü ve arkaya devrildi. ''Başka var mı?'' diye sordu Rivers rahat bir tavırla. Kendi destekçileri etrafını sardı. Ancak o McCauley yandaşlarının kim olduklarını biliyordu. Kimlerin bir önceki haftayı tehdit ve rüşvetlerle diğerlerine baskı yaparak geçirdiğinden haberdardı. Ve hepsi yengeçlere yem olacaktı. ''Kaptan!'' diye bağırdı kendi adamlarından biri. Rivers bir an katliamın henüz sona ermemiş olabileceğini düşündü. ''Kaptan, gemiler!'' diye bağırdı adam yeniden. Denizi işaret ediyordu. Rivers kalabalığı iterek kendine yol açtı ve yaklaşan gemileri daha iyi görebilmek için elini gözlerine siper etti. ''Öndeki fırkateyn gerçekten çok güzel!'' dedi Dowling huşu içinde. ''Hızlı, hafif ve güçlü ve doğal olarak mağrur. Arkasında da onu takip eden küçük güzel bir karavel var.'' Firkateyn yelkenlerinin sadece yarısı açık olduğundan fazla hızlı gitmiyordu. Anlaşılan kaptanı adaya yaklaştıkları için tedbirli davranıyordu. Derin omurgalı gemi sağ kumluğun ve kayalığın arasında ilerlediğinden derinlik ölçümü yaparak hızına dikkat ediyor olmalıydı. Ama neden adaya bu kadar yakındı? Rivers bunun yanıtını merak etti. Gemilerin çoğu kıyıdan mümkün mertebe uzak durur, kanalın daha derin yerlerinde seyrederlerdi. Veya en azından karayla aralarındaki yarım fersahlık mesafeyi korumaya çalışırlardı. ''Korsan Rivers ve cani mürettebatının işini bitirmeye hevesli başka bir hırslı herif olmasın?'' Dowling kendi sorusunun cevabını düşünürken kaptanına alaycı bir bakış attı. ''Ağımıza takılsın da zengin olalım.'' diyerek görüşünü bildirdi bir başkası. Rivers adamlarının yırtıcı kuşlar gibi saldırıya hazırlanıp kabardıklarını hissetti. ''Silahları bizden iki kat fazla.'' dedi Dowling. ''Yelkenleri göndersek bile çetin bir ceviz.'' Onu gören Serdüven'in gözleri parlamıştı. ''Adam kaybederiz. Belki gemileri de.'' Rivers başıyla onayladı çünkü hepsi doğruydu. Ama mürettebatı ganimet istiyordu ve o da bunu sağlayacaktı. ''Hızla geçip gidecekler. Burada olduğumuzu bilmelerine gerek yok.'' dedi onları galeyana getirmek için. ''Ya da?'' Bu seçeneği telaffuz etmedi. Firkateyn kaptanının çok geçmeden tam güneyindeki İlha Kui Fukui'yi fark edip adadan uzak durmak için provasını batıya çevireceğinden emindi. Bu da tuzak kurması için Rivers'a gereken zamanı verecekti. Kui Fukui'nin güneyinde yolunu kesmek üzere yelkenleri göndereceğiz. Bu arada topçulara oyalanacak bir şeyler veririz. O Achilles'le flört ederken yelkenlideki adamlar usul usul etrafını sarıp Pruva'dan ve Pupa'dan gemiye çıkarlar. Dowling başıyla onayladı. Bu önceden işe yaramıştı ve Tanrı'nın izniyle bugün de yarayacaktı. Rivers mürettebata yerlerine gitmeleri için emir vermek üzereyken başka bir şey onu durdurdu. ''Rotasını değiştiriyor Bay Dowling'' dedi. Ve bir terslik olduğunu hissettiğinden kaşlarını çattı. Çünkü Firkateyn Pruvasını İlha Kui Fukui'nin güney ucuna yönelmek için batıya değil, doğuya çeviriyordu. Yani onlara doğru geliyordu. ''Haydi be, bizi gördüler!'' diye sızlandı Dowling. Rivers başını iki yana salladı. ''Burada olduğumuzu biliyorlardı!'' dedi emin bir tavırla. ''Belki Kral Charlie bizi ipe çekmeleri için adamlarını göndermiştir!'' dedi bir adam. ''Buna yetecek kadar ip bulamazlar!'' diye bağırdı bir kadın. Ama artık şüpheye yer yoktu. O büyük güçlü gemi onların peşindeydi. Sığlıktan uzak durmak için kıyıdan bir gomina mesafede olmasına rağmen Achilles'i ve demirlemiş haldeki yelkenleri yaylım ateşine tutabilirdi. ''Kaçsak iyi olur kaptan!'' dedi Dowling. ''Yarıktan ilerleyerek uzaklaşırız. Ama hiç vakit kaybetmeden hemen gitmemiz lazım.'' Serdübe'nin sesinde paniğe yakın bir telaş vardı. Çünkü Firkateyn hala uzakta olsa da adadakilerin kendi gemilerine binmeleri belli bir vakit alacaktı. Fakat Rivers kıpırdamadı. Genç bir denizciye kulübesine gidip teleskobunu getirmesini söylemek dışında başka bir komut da vermedi. Bir şeyler dönüyordu. Zira geminin pozisyonuyla sığınağının arasında bulunan sığlığa rağmen Firkateyn kaptanı derin kanalları tanıyormuş gibi yaklaşmaya devam ediyordu. O sırada Rivers işareti gördü. Oysa o kadar çok top ve tüfek dumanı yemiş, öyle çok dehşet görmüştü ki kör olmaması bir mucizeydi. Firkateyn'in direklerinde iki bandıra dalgalanıyordu. Biri Birleşik Hollanda Cumhuriyeti'nin turuncu, beyaz ve mavi renklerini taşıyordu. Diğeri ise İngiliz bayrağıydı. Kaptan neden iki bayrak birden asmıştı? İngilizler şimdilik Hollandalılarla barış imzalamış olabilirlerdi. Fakat Rivers iki ülkenin bayrağını aynı anda dalgalandıran başka bir gemi daha görmemişti. Bundan sonra göreceğini de sanmıyordu. Sonra bir gümbürtü duyuldu. Gürültü Firkateyn'in pirinçten yapılma üç büyük kulverin topundan gelmişti. Çıkan dumanlar rüzgara kapılıp sürüklendi. ''Vay canına!'' diye mırıldandı Dowling, yüzüne bir tebessüm yayıldı. Bu bir yaydım ateşi değil, selamdı. Çok geçmeden Achilles ve yelkenlilere doğru telaş içinde koşan mürettebata seslenip her şeyin yolunda olduğunu ve savaş çıkmayacağını aykırdı. Rivers Firkateyn'e doğru bakarak ''İyi günler Mynheer'' diye mırıldandı. Zira bu üç top selamı geçmişte birçok iş yaptığı Kaptan Mikiel Tromp tarafından gönderilmişti. ''Bu peynir kafalı burada ne arıyor acaba?'' diye sordu Dowling öylesine. ''Görünüşe bakılırsa onu meşgul eden şeyler varmış.'' Rivers başını iki yana salladı. Bu onun gemisi değil. Aç gözlü bir herifçi oğlu olduğu doğru ama alçak bir denizci değildir. Ayrıca Tromp bile majesteleriyle peynir kafalılar arasında yapılan ateşkesten sonra böyle bir ganimetin peşine düşecek kadar budala olamaz. Kendi söylediklerine inanmaz bir halde kaşlarını çattı. Acaba bunu nasıl becerdi? Başını pruvası şimdi kumsalda toplanmış insanlara doğrultulmuş Firkateyn'e doğru eğdi. Bunun gibi bir güzellik, Tromp'un hayatı boyunca kaptanlık yaptığı odun parçalarını ikiye katlar. O halde belki de John Blighton kaşlarını çatmıştı. Belki de Tromp döneyin teki olmuş ve İngiliz bir kaptanı alıp bize getirmiştir. Şimdi de gemilerimizi yakıp bizi sintine sıçanları gibi dumana boğacaklardır. Sakin ol evlat, Rivers başını sallayarak, Tromp böyle bir şey yapmaz. Bunun gibi bir ihanetin düşüncesi bile dişlerini sıkmasına neden olduysa da devam etti. Yoksa onu kendi bağırsaklarıyla asacağımı bilir. Ser dümenine döndü. Bay Dowling, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Adam başıyla onaylayarak sahile yöneldi. 22. ayımın sonu. Sayfa 229.